Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola tekrar beraberiz efendim. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mehmet abi gündem yoğun. İzmir depremi oldu. Vefat edenlere evet, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Tabii orada çok ilginç sahneler yaşandı. Özellikle ben tepkinizi sormak istiyorum. 91 saat sonra kurtarılan Ayda Bebek.
Evet.
Çok ciddi hepimizde böyle bir sevinç evet, meydana evet, getirdi. Evet. Yani siz orada AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Bey'i de tanırsınız.
Evet.
Yani çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Ama bir takım gönüllüler de var ayrıca. Yani evet, orada çalışan. Hani diyorlar ya nerede bu cemaatler, camialar, nerede bu işte dernekler. İşte hepsi oradaydı.
Evet.
Ve herkes 91 saat sonra çıkartılan Ayda Bebek'ten sonra Allahu Ekber nidalarıyla onların orada olduğunu görmüş oldu.
Evet.
Ve fakat bizde de bir güruh var ki bu Allahu Ekber nidalarına böyle bir ilginç tepkiler verdiler. Yani bu evet, topraklarda böyle Allahu Ekber gibi çok bizim hayatımızın belki en önemli cümlelerden bir tanesini dillendiren insanlara dil uzatmak nasıl bir duygudur Mehmet abi?
Ben tabii bu bizim çözümlenen bir meselemiz belki 200 senedir konuştuğumuz bir şey herhalde. Yani ne demesi bekleniyor ki insanların? Ben oh my god mı diyecek? Ne diyecek? Wow mu diyecek yani orada? Tabii bu geçen hafta da konuştuk. Yani bu biraz o iletişimle alakalı. Neyle alakalı? Yani hangi iletişimle alakalı? Yaradan'la iletişimle alakalı bir şey. Yani orada bir eksiklik varsa bu şekilde de tezahür ediyor tabii ki.
Evet.
Bu tabii bir de ayrı bir şey var orada daha önemli. O bir ayrıntı gibi ama orada bir çıkardıktan sonra bir itiş kakış. Yani kim yaptı bunu? Biz yaptık, o yaptı. Yok işte efendim İzmir İtfaiyesi mi çıkardı? İHA mı çıkardı? AFAD mı çıkardı? Vesaire gibi. Yani sanki bir
parsa,
orada bir ganimet paylaşımı gibi bir şey. Yani görünüyor ortada. Bu da ayrı bir hikaye. Yani fakat şunu görüyoruz. En azından kıyas edebiliyoruz. Belki daha biz 99 depremini bütün canlılığıyla yaşadık. Hatta o çıkarma faaliyetlerinin bir kısmında da biz de orada bulunduk. 99 depreminde. Tabii şöyle de denebilir. Yani orada işte 46 bin bina yıkılmıştı. Burada 16 bina yıkıldı sadece. Ama orada bütün onlara rağmen onların belki 30-40 katı kurtarma ekibi vardı. Bu da gelinen noktayı gösteriyor. AFAD orada bir korne merkezi. Yani çok akıllıca bir şey. Herkes AFAD'a bağlı çalışıyor o noktada. Bütün hepsi. AFAD'da hakikaten Doktor Mehmet Bey çok büyük bir imtihan veriyor. Fakat hep de başarıyla veriyor. Biz de seviniyoruz. Allah'a hamd ediyoruz böyle bir kurumumuz olduğu için. Güzel çalışma yaptılar. Hakikaten orada hani 72 saat bir baremdir ya. 91. saate kadar orada insan kurtarıldı. Ben de şunu düşünüyorum. Yani bir İzmit'i düşünüyorum. Yani daha insanlar haftalar geçmişti. Kendi cenazelerini alamamışlardı aşağıdan.
Evet. Şimdi zaten
nereden nereye geldiğimizi.
Evet. Şimdi yaralı sayısı 1000 civarında Mehmet abi.
1000 civarı ama o 100 civarı ağır yaralı herhalde.
Şöyle, hemen yani arama kurtarma çalışmaları hemen başlayınca.
Evet.
Yani ve dolayısıyla çok ciddi bir müdahale olunca bu tam da sizin işaret ettiğiniz nokta yani. Günlerce kendi yıkıntısı altında o insana ulaşamayanlar demek ki bu tür arama kurtarmalar zamanında olursa çok ciddi canlar kurtarılabiliyor.
Evet,
anlıyoruz evet. Yani. Bu noktada hakikaten gelinen nokta ümit verici, sevindirici. Mehmet abi geçen hafta aslında bir vaadimiz vardı. Geçen hafta işte üniversiteyi konuşalım. Bir seçkinlik kurumu olarak başlayan evet, üniversite. Şimdi zamanla bütün her ilde artık her bir üniversite var. Bu üniversitelerin ortaya çıkartmış olduğu diplomalılar ordusu var. Nitelik düşüşü var. Bunlara işaret ederiz demiştik.
Evet.
Bunlara geleceğiz ama bir Amerikan seçimleriyle ilgili de yorumunuzu almak isterim doğrusu.
Evet. Tabii herkes bu Amerikan seçimleriyle yatıp kalkıyor. Bu da bu kadar gündemi meşgul edecek, yani her anımızı meşgul edecek.
Ben yatıp kalkmıyorum diyorsunuz yani.
Evet, evet. Yok ben öyle. Ben
ya biraz... ben de hakikaten çok ilginç buluyorum. Yani niye biz bu kadar, hani meşhur Erbakan hocanın meşhur bir sözü vardı ya, bize ne Amerika'dan, bize ne, evet, Amerika'dan demişti meclis kürsüsünden.
Hayır, şöyle doğrusu. Eskiden Amerika ile ilgiliydi her şey. Çünkü o seçilecek başkan senin de yönünü belirliyordu. Müdahildi yani. Ama bugünlerde Allah'ım de diyoruz ki Türkiye Türkiye'den yönetiliyor artık. Onlar 16 Temmuz'da kimin neyi nasıl yöneteceğini iyi gördüler. Hatta seçimi kazanmış olan, gerçi davalar falan devam ediyor ama o Biden'in bir açıklaması olmuştu, Biden'ın. Ve demişti ya, hani biz uğraşacağız Türkiye seçimleri. Onlar bizim seçimimizle ilgileniyor.
Evet, doğru. Yani, doğru. Evet.
Yani bu da şunu gösteriyor. Yani Amerika her yeri yönetemiyor. Türkiye'nin seçimiyle bu kadar ilgileniyorsa bir aday, başkan olan bir aday, bundan sonrayı da onlar düşünsün diye biz konuşabiliriz. Vallahi hayırlı olsun diyeceğiz ama
daha belli değil.
Biz dış ilişkilerde hocam, Amerikan siyaseti çok değişmez. Onlar içinde, o gelir bu gider. Zaten bak yine asansör gibi, bir demokrat bir cumhuriyetçi, bir demokrat bir cumhuriyetçi. Yani ben bunu böyle ifrat tefrit gibi görüyorum.
Güzel.
Yani onların politikaları da farklı kendi içinde. Biri biraz daha ileri gidiyor, o biraz daha o contaları geri alıyor. O bir daha geliyor vesaire. Burada sürpriz olan yine o Trump'ın çok beklenenden çok fazla oy almasıydı. Yani seçimi zorlaması tekrar. Bir evvelki seçimde olduğu gibi. Yani o ilginç bir şeydi. Hatta şunu söyleyebiliriz ki bu hastalık, pandemi olmasaydı Trump çok rahat bu seçimi alıyordu yine.
Evet.
Bu da yani, bir şey gösteriyor aslında.
Yani orada aslında belki ilginç olan şu Mehmet abi. Bu kadar yalan söylemesine rağmen milletin gözünün içine baka baka. Evet. Belki doğru dürüst hani bir eski başkan adaylarına, işte başkanlık yapmış tiplere göre 300-500 kelimeyle konuşan bir adam.
Evet.
Nasıl oluyor da bu kadar efendim öne geçebiliyor? Zaten bir entelektüel Amerikalı için bu bir kabus gibi bir şey yani.
Evet, evet.
Yani nasıl olur da böyle bir adam bizi yönetir? Bu nasıl bir şeydir? Yani inanamıyorlar abi şu anda. Öyle bir ilginç bir nokta var yani.
Evet.
Burada işte demek ki Amerika'nın böyle bir derin veya gözükmeyen sokaktaki Amerikalı'nın bir şeyi varmış. Kendini temsil etmediğini düşündüğü adaylar içerisinde ilk defa bir tanesini kendini buldu yani. Bu dedi işte benim adayım. Her türlü aşırılığıyla, zıpçıktılığıyla, yerine göre yalanıyla. Bu noktada hakikaten yani sokaktakiyle işte belki beyaz yakalı Amerikalı arasındaki fark.
Evet. Sanki bu bir parti karakterine de ters bir figür aslında.
Tabii,
tam tersi. Cumhuriyetçiler daha böyle ağır, sakin, derin Amerika veyahut yani o yerleşik vasf Amerika'yı temsil eden tipler olarak görünür. Demokratlarsa daha böyle toplumun diğer kesimlerini kucaklayan, belki de aykırı şeyleri ifade eden, daha liberal, daha işte Hispaniktir, zenci kökenleri temsil eden veya onları da kuşatan, kucaklayan bir yapı olarak görünür. Bakıyorsun Biden tam daha cumhuriyetçiliğe yakışan bir tip. Trump da kendine münhasır bir tip aslında.
Yani müesses nizamın adamı Biden aslında.
Evet gibi.
Trump tam sokağın adamı yani.
Evet.
Halbuki tam tersi olması
lazım. Tam tersidir böyle şeylerde. Fakat tam da sizin söylediğiniz o entelektüel Amerikalıların sandığa geri döndüğünü ben müşahede ettim. Yani %70'lere yakın bir katılım var ki.
Çok
bu büyük bir katılım.
Çok büyük katılım.
Yani Amerika'da %40'lara kadar inmiştir.
Doğru.
Biliyorsunuz
bir seçim. Doğru. Ortalaması %50'dir. Evet.
Bu da şunu gösteriyor. Yani o da önemli bir şey. Yani ben de işte burada bir söz söylemem lazım artık. Genelde hani şu söylenirdi. Ya adamlar karışmıyor. Sistem bir şekilde kendi içinde gidiyor. Çok da ilgili değiller. Seçime gelmeyen de demek ki çok şikayetçi demek değil. Razı. Demek ki razı olmayan bir kitle ciddi manada bir teveccüh gösterdi bu seçimlere. Bu da önemli bir şey.
Tabii mektupla da olunca mektup göndermek kolay sonuçta yani. O evet. Yani ona ortalama Amerikalı'ya gidip şu gün şu saatte bu işi yapacaksın demek kadar zul bir şey yoktur.
Ama o da yine bir, yani, bir onay gerekiyormuş, tekrar bir noterden onay alınıyormuş vesaire. Böyle çok basit
bir şey. Onlar elektronik ortamlarda halledilebilecek
işler. Sadece yani böyle yapıyorsun, alıyorsun, veriyorsun gibisinde yok, de değil ama bir uğraş istiyor yani ona.
Evet, tabii orada bir doğru dediğiniz çok doğru. Yani bir seçimde Trump'a tekrar yol vermemek için. Hatta şöyle dediler, yani mavi dalga diyorlar Biden'ın. Evet. Bir mavi dalga oluşturacak, 10 puan farkla alacak diye bekliyorlardı.
Tabii.
Covid'e rağmen Trump bu kadar başa baş getirmiş olması, yani çok önemli bir nokta. Fakat, çünkü bir defa kazara seçilebilir ama ikinci defa seçilmesi o bir damara işaret ediyor ki o damar demek ki Amerika'da artık entelektüel Amerikan damarıyla yarışabilecek bir noktaya gelmiş.
Fakat hocam şu var, Trump'ın tabii o, yani o saçıyla başıyla ayrı bir hikaye, zaten farklı bir figür gibi de, daha çok bence o orta direkt dediğimiz, yani Özal'ın bizim orta direkt dediğimiz Amerikalılara ulaşmış olması ve onların da hakikaten refahını yükseltmiş olması gerçeğiyle karşı karşıya.
Ekonomiyi evet.
Evet, yani ciddi manada bir üretim, tekrar Amerika'ya üretim getirmek için büyük hamleleri, yani onlar diyor büyük ama yeniden büyük Amerika falan idealini ortaya koydu. Pandemi olmasaydı da ciddi mesafe kat etmişti.
Mesela Suriye'den askerleri çekti mesela.
Ama tam çekemedi gerçi. O işte tam da orada bu Amerikan başkanlarının sınırları belli oluyor yani.
Evet, evet,
dışarı doğru. Çıktığı anda bir dakika dur, sen bu işlerde anlamıyorsun diyorlar herhalde onlara,
evet,
da.
Evet, evet.
Tabii ben Biden'dan ne yapacağından da bilemiyoruz. Bir defa kim ne derse desin, yani Türkiye'yi karşısına alacak bir Amerikan siyaseti, kendi de büyük zarar görecektir. O tekrar herhalde bir salim akılla düşünecekler. Ben onun yardımcılarından korkarım. Yani Biden zaten 79 yaşında hocam ya. Yani bir düşün, eskiden bizdeki liderler yaşlıydı vesaireydi. Onlar hep genç gelirdi. Ya adam 79 yaşında yani, bu daha evvel Demokrat Parti'nin bir adayı, Obama'yı gördük, Clinton'u gördük. Mesela o şey, Biden bu yaşında Clinton'un yaptıklarını yapabilir mi? Mümkün değil.
Evet, tabii yapamaz.
Biden yapamaz. Yani ne Obama'nın ne Clinton'un yerini doldurur gibi gelmiyor.
Tabii canım, o performans yok tabii.
Evet, evet. Biz de bu manada da hak, ama dünyada böyle bir Demokrat Parti kafasına ihtiyaç var demek ki, böyle bir ilişkileri yeniden düzenleyebilmek için. Bula bula da bunu ihtiyar olmasına rağmen buldular yani. Bakma sen bunun, yok Ermeni tasarısını kabul edeceğim, yok bir şey yapacağım. Belki 24 Nisan'dır biliyorsunuz o, 2021'de evet, meclise gelecek yine. Belki Ermenistan olmayacak o zaman, ne bilelim yani.
O da güzel, evet.
Ben şeyden korkarım, bu Ermeniler de tekrar şey, göçmen olarak gelmesin Anadolu'ya. Ya her, yani şey olarak, Suriyeliler gibi onlara da kamp açmayalım sonra.
Yani kendi memleketleriyle bir gelirlerse, evet, biz şey, hayır,
kucaklarız değil mi? Anadolu yine kucaklar.
Tabii, tabii. Anadolu abi umutsuzların umududur.
Evet.
Mazlumların sığınağıdır.
Evet.
Bütün dünya için bu böyledir yani.
Evet.
Allah bu topraklara böyle güzel bir bereket lütfetmiş. Bizi de inşallah o temsile
inşallah
layık eylesin yani.
Yani o zaman şunu söyleyelim. Yani böyle bir şey olursa da yine netice o onları mazlum durumuna düşürmez orada. Ne bizim Anadolu Türk'ü düşürür, ne Azeri Türk'ü düşürür onları,
evet,
mazlum,
evet,
durumuna.
Evet.
Onları da eğer öyle bir şey olacaksa bile orada yine getirmesinler. Orada kamplar maplar yapılsın.
Ya bizim buradan Amerikan başkanını seçen, Nevada'daki seçimi bile takip eden kahvedeki abimiz, amcamız,
evet,
Allah'ın izniyle Ermenistan'a haydi haydi halleder. Sınır, evet, sınır komşumuz yani. O noktada, evet, hiç endişemiz yok yani. Mehmet abi, biz esas geçen hafta vaat ettiğimiz konuya gelelim isterseniz. Şimdi sizin hem peder beyiniz akademisyen, hem siz akademisyensiniz. İnşallah
siz de
silsile,
akademisyensiniz.
İnşallah, ben de o yüzden soruyorum zaten. İnşallah silsileniz devam eder. Yani bir aile geleneği çünkü bu akademisyenlik. Ve en önemlisi, böyle bir aile geleneği olduğu için de siz üniversitenin nereden nereye geldiğini aslında gözlemleme şansına sahip oldunuz.
Evet.
Yani ben sizi araştırma görevlisiyken tanıdım. O dönemde bir hakikaten ağır bir hava vardı. Biraz daha böyle yani ne diyelim, birbirlerini tanıyan, bilen, işte efendim referansları hep böyle,
evet,
işte bir takım ya aileden ya da mahfillerden gelen işte böyle bir ağır havanın içerisinden sonra bambaşka bir ortama evrildik. Doğru. Her tarafta üniversite açıldı. Üniversite çok kıymetli bir şeydi. Orada bir kürsü sahibi olmak. Şimdi mesela hiç unutmuyorum bölüm başkanı. Ben üniversite hayatım boyunca bölüm başkanıyla böyle çok az muhatap olmuşumdur yani. Evet. Şimdi bakıyorsunuz rektörler böyle arkadaşlarımız. Tamam bu belki bizimle alakalı bir şeydir
tabii
ama.
Tabii sizin seviyenizle alakalı artık.
Yok estağfurullah onu söylemek için ifade etmedim. Şunun için ifade ettim. Yani mesela kürsü başkanına muhatap olmak bile bir şeydi yani. Çok önemli bir şeydi. Bölüm başkanı, akabinde fakülte dekanı, sonra rektör. Yani buralar böyle sanki hani
kurtarılmış bölge.
Yücelen gittikçe yücelen böyle kibri de egosu da ona göre büyüyen tiplerdi yani. Kurtarılmış bölgeler gibiydi veya. Şimdi nereden nereye geldik abi? Şimdi bunu bir tür zaaf olarak görenler de var. Kalite düştü işte efendim bak diplomalı işsizler ordusu bir şey çoksa onun efendim çokluğu
enflasyon
düştüğü anlamına gelir. Böyle yorumlar var. Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet abi bu üniversite ile ilgili?
Tabii bu birkaç farklı mesele var bunun içinde. Hepsi de belki bir torbada da değerlendirilmemesi gerekli. Bir hadisenin ciddi sayıların artışta olduğu malum. Ama bu artışın bir kalite noktasına yansıdığı da bir malum. Fakat sizin dediğiniz bu hegemonik yapının nereye evrildiği bir başka bir mesele. Yani bu direkt sayıyla mı alakalıdır? Biraz daha başka dengeleri de içerir mi? O da konuşulabilecek bir şey. Sayıdan başlarsak eğer 20 civarında üniversite vardı Türkiye'de aşağı yukarı herhalde 90'ların başında. 21 tane mi 22 tane mi ne üniversite vardı Özal zamanından sonra. Şimdi 200'e yakın üniversiteden bahsediyoruz. Özel üniversiteler neredeyse yok gibiydi. Yani sanki bir Bilkent vardı herhalde o civarda. Bilkent'te ne kadar şeydir belki.
İşte ihtilalden sonra kuruldu.
Evet, yani. Evet kuruldu. Özel üniversite de yoktu ondan sonra. Anadolu'da da çok üniversite yoktu doğrusu. Yani şimdi tam da sizin dediğiniz o. Yani bu hegemonyaya talip olanların belki o silsile yoluyla işte kürsüleri yönetim vazifelerine devredenlerin hadi Anadolu'ya git desen gitmezlerdi zaten. Mesele biraz o değildi. Biraz daha böyle belli yerlerde İstanbul gibi büyük şehirler gibi yerlerde bu yapılar daha kuvvetli. Özellikle mesela iki alanda hukuk ve tıp alanında da malum bir ağırlık da vardı. O anlamda belki bunun kırılması söz konusu oldu. Yani aynı böyle bir askeri zihniyetin, bir bürokratik zihniyetin, bir jürokratik zihniyetin.
O son söylediğiniz ne abi? Jürokratik zihniyet.
Yargı evet. Şeyi. Evet. Yargı tam aşılmış mıdır bilmiyoruz. O da en son. Bu Anayasa Mahkemesi evet, falan evet. Hikayeleriyle da, hala evet. Devam etmekte olan evet. Bir şey. Bunların gerilemesiyle birlikte aslında orada da bir yansıması oldu diye düşünüyorum. Tabii yani aşağı yukarı da 20 seneye yakındır ülkeyi yönetimi daha farklı bakıyor. Yani daha hadiseyi tabana indirecek, daha böyle halkta ne varsa burada da o olsun anlayışı. Fakat tabii tam da burada belki özel üniversitelere baktığımızda bu şeyin kalınlaştığını görebiliriz hocam. Yani özel üniversiteleri de kendi içinde biraz daha kutuplaştığını da görebiliriz. Yani devlet üniversiteleri var evet fakat özel üniversiteler de kendi zihniyet açısından farklılaşıyor. O bahsettiğiniz zihniyetin daha kalın yapısı daha güçlü olarak devam etmiş olabilir.
Özel liselerde de böyle aslında.
Tabii o senelerdir öyleydi yine öyledir. Fakat o da alternatif okulların çıkması bunların talep görmesi, görmemesi meselesi yine insanların önünde olan bir şey. Orada bence en büyük sıkıntı yine böyle bu deniz ötesi insanların, deniz ötesine iplerini vermiş insanların burada onların tetikçiliğini yaptığı için orada açılan büyük bir boşluktur bence yani. Onun doldurulmasıdır veya onların açtığı o yaranın kolay kapanmayacak olmasıdır. 50 senelik bir yaradan bahsediyoruz bunu.
Evet. Yani oradaki özellikle kamu üniversitelerindeki yapılanma büyük oranda özel üniversitelere kaydı.
Kamuda da vardı, aynı zamanda özel üniversiteler de oldu. Yani evet, o manada.
Yani bu ta belki kreşe kadar inmiş bir şey var Mehmet abi. Kreş, özel ilkokul, özel ortaokul, özel lise. Akabinde efendim işte bu özel olabiliyorsa yurt dışı master. Lisans. Olmuyorsa önce özel üniversite, akabinde yurt dışı master. Dolayısıyla ondan sonra da plazalar.
Evet.
Yani böyle çok ilginç, Türkiye'de o genel toplum katmanına efendim değmeden kendi içinde akan böyle bir tabiri caizse ayrı nehir oluşturmuş bir ekip var. Ve bu ekip işte medyaya hakim, işte kültürel iktidara hakim, evet, belki iş dünyasına çok büyük oranda hakim. Evet. Ve kendilerine ait de böyle bir takım söylemler var. Bunların en başında da efendim işte millet yurt dışına çıkmak istiyor. İşte gençlerin %75'i yurt dışına çıkmak istiyor. Bunu da konuştuk burada hatırlarsanız.
Konuştuk.
Yani Türkiye'yi böyle sürekli tukaka ilan eden, kendi insanını beğenmeyen, böyle geri gören, buradaki efendim zihniyete bu anlamda bir türlü işte Allahu Ekber'e mesela tahammül edemeyen böyle ilginç bir şey. Dolayısıyla üniversite bu anlamda bunun özel üniversiteler vasıtasıyla mı devamlılığını sağlıyor diyorsunuz?
Yani ben şöyle görüyorum, doğrusu burada bir metafor kullanmak gerekirse daha hadise anlaşılır diye düşünüyorum. İsmet Özel'in güzel bir tanımlaması vardı. Biz bu mücadele aşağı yukarı 200 yıldır devam eden bir mücadele var. Belki bu manada hep söylüyoruz, Hazreti Adem'den beri devam eden bir mücadele var. Bu mücadeleyi diyor ki İsmet Özel, biz diyor yokuş aşağı oynayarak alıştık buna diyor. Biz yokuş yukarısındaki kaleye hücum ediyoruz diyor. Bu kaleye hücum ediyoruz ama diyor, ne zaman onların ceza alanına yaklaşsak, ceza alanının içine girsek bizim takımdaki adam formayı çıkarıp onların takımına geçiyor diyor.
Hmm.
Şimdi buradaki en büyük sıkıntı bence tam da o söylediğiniz mahfillerle bu yeni jenerasyon mahfillerinin, o iplere Amerika'nın elinde olan, yurt dışının elinde olan insanların gizli bir ittifakı oldu, gizli bir buluşması oldu. Yani aynı hedefe doğru giden.
Hangi iki grup bunlar Mehmet abi?
Ya malum mahfiller vardı.
Evet, evet.
O mahfiller bu işlere hakimlerdi. Sonra o mahfil geldi. O mahfil de tam ceza alanına girdiğinde bizim formayı çıkardı, onların formayı giydi diyor İsmet Özel. Tam da bu yaşandı işte bana göre de. Yani onlar da aynı şeye hizmet eder hale geldiler.
Tamam.
Bunu insanlar çok hesap etmiyor. Sanki işte siz bunları yaptınız, siz yol açtınız vesaire. Ya siz, zaten sizin hedeflerinize oynuyordu bunlarda.
Evet.
Yani bu mandacı zihniyet hocam. Mandacı zihniyet bu yüzyılın başından beri devam ediyor.
Evet. Bunu Mehmet abi bir aradan sonra konuşalım. Efendim ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte Hayrola'da birazdan tekrar beraber olacağız. Merhabalar efendim. Hayrola'da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte üniversiteyi konuşuyoruz. Üniversitenin Mehmet abi son bölümde daha evvel 20 üniversite sayısındayken orada hakim olan mahfillerin bu yeni dönemde ilginç bir işbirliğine gittiğinden bahsetti.
Evet,
Mehmet abi. Onu biraz daha açabilir miyiz Mehmet abi?
Yani şöyle işte ben bunu mandacılık diyorum. Bu mandacı zaten hadisenin kopması mandacı zihniyettir yani. Yüzyılın başında da değil mi burada? Yani biz bağımsız mı olacağız? Yani bu dünya ölçeğinde. Yani bizim bir hedefimiz vardı değil mi? Nizam-ı alem. Şimdi aslında bu Amerikan seçimlerinin falan da konuşulması nizam-ı alemin konuşulmasıdır. Nizam-ı aleme eskisi kadar dahledemiyorlar. Sıkıntı budur. Kendi ittifaklarını da kuvvetlendiriyorlar o manada. Yani o Pensilvanya'da yanına çektikleri mahfil hangi mahfilse bu Türkiye'de 200 senedir iş gören mahfilde aynı şeyde buluştular. Çünkü ikisi de mandacı zihniyet. Mesele budur zaten. Bugün geldiğimiz noktada bu mandacı olan zihniyetle mandacı olmayan zihniyetin mücadelesini görüyoruz hocam burada da. Bu net bir resim de net yani burada. Bakın kimler kimleri destekliyor. Hani kimler kimlerle beraber dediğimizde orada resim net ortaya çıkıyor zaten. Baktığınızda şöyle hadisenin nereye doğru gittiğini görüyorsunuz aslında. Tam da burada üniversitelerde böyle bir gerçeklik var mı? Var. Niye? Çünkü evet bunların önü açıldığında da onlar o manada çok da hazırlıklı oldukları için, çok da eski taktikleri bildikleri için O yapılanmanın bizim kendi kültürümüzden gelmediği, kendi inançlarımızdan kaynaklanmadığı, kendi umdelerimizle hareket etmediğini biz zaten görüyorduk ve biliyorduk. Ya bunları aklı kim veriyor diyorduk. Aklı verenle bir araya gelmiş oldular zaten.
Evet.
Fakat bunu hala bize şey gibi yansıtıyorlar. Ya işte bak sizden yüzünüzden. Halbuki sizin dediğinizi diyordu bu adamlar yani.
Evet. Yeni nesil üniversiteler Mehmet abi. İşte bu mahfillerin yerine ikame olunan kadrolar. Peki ümit vaat ediyor mu? Siz nasıl bakıyorsunuz orada?
Ya hocam burada iki tane mesele var. Yani birincisi hakikaten Türkiye'nin her şehrinde bir üniversitenin olmuş olması bir tercihtir. Yani bu tercih kaliteyle hani hep söyleriz ya biz kalitatif, kantitatif yani sayı.
İncel ve nitel.
Evet gibi hep evet. Bu konuşulan bir şeydir ya. Ya böyle bir ihtiyaç var mıydı hocam?
Kemiyet ve keyfiyet.
Evet böyle bir ihtiyaç vardı bana göre. Niye? İnsanlar Kıbrıs'a gidiyorlardı. Uzak Doğu'ya gidiyorlardı. Bulgaristan'a gidiyor. Şuraya buraya gidiyorlardı. Onların benzerleri veya ya burada benzerleri derken burada bir eğitim müesseseleri olsun.
Daha belki güzel
yani,
bir eğitim.
Evet. Değil mi? Adamın şehrinde olsun bu. Yani gitmesin oralara buralara. Burada olsun. Bence o manada güzel ama ya ilk 500'e girmiş kaç üniversitemiz var deyince hatta ilk 500 derken ilk 100, ilk 50 diye konuştuğumuzda tabii biraz biz şey kalıyoruz, geride kalıyoruz.
Orada
ama
abi,
dün de gerideydik.
Evet, bak. Şöyle bir şey yok mu Mehmet abi orada? Mesela bunların belli kriterleri var. O kriterleri zaman zaman üniversite rektörlükleri kendi akademik personeline de uygulamak istiyor. İşte birçoğu da nicel bunda bu kriterlerin.
Evet.
İşte belli bazı dergilerde yayınlanmış
evet.
Olması makalelerin. İşte efendim ve çoğunluğu da baktığınız zaman aslında müesses nizamın yani o işte deniz ötesindeki kurulmuş olan hem ölçüm şirketlerinin hem de orada geliştirilen standartların aslında
evet.
Bir yansıması. Yani tamam siz belki burada kendinize göre güzel bir bilim üretiyorsunuzdur ama bu onların aslında onayı almadan da bilim sıfatı kazanmıyor. Niye? Çünkü akredite olmak gerekiyor. İşte efendim belli bazı dergilerde yayınlanması gerekiyor. Şimdi iktisat tarihinde yani yaşayan en önemli isimlerden bir tanesi Mehmet Genç'tir.
Evet.
Türk'tür. Bizim memleketimizin doktor bile değildir. Yani doktorası...
Doktordur o ya.
Doktorası bile... Fahri doktorası var ama evet. Yani o doktora olmayı reddetmiş. Yani istememiş. Çünkü... bir takım sebepleri var onun. Fakat gelip yabancılar onun kitaplarını okuyabilmek için Türkçe öğreniyorlar. Türkçe öğrenmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Mehmet Genç'in makalelerini okumak, Mehmet Genç'in kitabına, daha doğrusu bir tane kitabı var. Belki birkaç tane daha çıkacak yakın zamanda. Dolayısıyla böyle mütebahir bir insanın, iktisat tarihinde teori koymuş, nizam koymuş bir insanın işte İngilizce yayını olmaması... Scientific Index diye işte efendim böyle bir Citation Index diye bir şey var. Yani kendi kriterlerine göre bir takım makalelerin orada yayınlanmamış olması bir hegemonik yapının aslında devam ettiğini de gösteriyor. Yani benim istediğim tarzda benim istediğim şekilde bilim yapmazsan ben seni bilim yapıyor bile saymam.
Evet.
Şimdi bu yapı bir tarafından şöyle eleştirin. Siz kendiniz tembelsiniz kardeşim. Bir şey üretmiyorsunuz. Bunun bu şekilde üretenler var. Üretildiğini de görüyoruz biz şeklinde. Bakıyorsunuz hakikaten de bu dergilerde yayın olan Türkler yok mu? Var. Bizim arkadaşlarımızdan da camialarımızdan da çok belki arkadaşımız bu konuda yayınlarda yapıyorlar. Fakat hani sadra şifa ne üretiliyor? Yani o tabiri caizse standartlarda bir şey ortaya konduğu zaman o son tahlilde bize ne veriyor sorusu çok büyük bir soru işareti.
Hocam biraz daha bu radyo izleyicilerimizin de anlayacağı...
Dinleyicilerimizin evet.
Dinleyicilerimizin anlayacağı tarzda söylemek lazım bence. Biraz daha çok hadisenin nicel nitelden girerek farklı noktaya geldik. Ama şunu aynı şeyi konuşuyoruz da şu şekilde ifade edelim istersen. Evet bilimdeki bir takım kriterleri koymuşlar. Bu kriterlere uyanları kendi içlerinde kabul ediyorlar bilimsel. Uymayanları aslında bilimsel olmamakla cezalandırıyorlar ama burada da bir tartışma var. Yani o bilimin kriterlerini siz mi belirlersiniz? Onlar diyor ki evet biz belirleriz. Evet. Yüzyıllardır da biz belirliyoruz. Bundan sonra da biz belirleyeceğiz. Tam da burada biz o kriterlerin tamamına karşı değiliz bu manada. Fakat mesele nedir hocam biliyor musun en son tahlilde? Hangi kaleye hücum ettiğindir. Tamam mı? Hangi formayı giydiğindir. Hangi formayı çıkarıp hangi formayı giydiğindir. Tam da burada onların bilimleri, bilim dediğimiz şey, onların bilimlerinin geldiği noktayı biz kabul ediyoruz. Etkinliğini kabul ediyoruz. Tarzlarını, süreçlerinin işe yarayıp yaramadığı hakkında bir takım şeyleri de kabul ediyoruz. Ama kabul etmediğimiz şu var. Neticeye bakıyoruz. Netice onların bilimi bize silah yaptığımızda hedefe buldurtmuyor hocam. Bir petrol gaz aradığımızda onların bilimi bize o gazı buldurtmuyor hocam. Biz mecburuz kendi arama kriterlerimizle o gazı çıkarmaya, o petrolü çıkarmaya, o sihayı yapıp hedefe göndermeye. Olmayınca hedefi bulmuyor hocam. Mesele evet. Gol atmaksa eğer onların bilimsel verileri bize gol attırmayacak. Bunu da bilelim. Yani hadisenin çok görünmeyen kısmında da bu var. Evet. Belki Mehmet Genç hocamızın hassasiyeti de tam bu yüzdendir. Hangi kaleye gol atacağını hesap etmesidir mesela.
Evet.
Ve gol olmayacak şutu da çekmemesidir.
Evet.
Tamam mı? Bu da belki 10 yıllar sonra karşımıza çıkacak bir duruştur. Yeni bir Mehmet Genç duruşudur yani. Bunun gerçekliği daha sonra kanıtlanacak bir şeydir.
Evet. Mesela burada bir takım güzel örnekler de var aslında. Mesela Oktay Sinanoğlu çok güzel örneklerden evet. bir tanesidir Mehmet abi.
Evet.
1949'da Amerika'ya gönderiliyor. Kendi ifadesiyle diyor ki beni diyor devşirme yapmak için göndermek evet, istediler evet. diyor. Gidiyor orada en genç profesörlerden birisi oluyor. Çünkü o zamana kadar hakikaten 49'da Amerika ile bir Fulbright anlaşması yapıyoruz, eğitim anlaşması. O zamana kadar Cumhuriyet'in eğitim sistemi böyle Türkçeyi, yani Türkçenin önde olduğu, İngilizce eğitimin daha bilinmediği.
Belki Fransızcanın bile daha hakim olduğu yapı. Ama, Almanca ve Fransızcanın.
Ama ya, anneden doğu, anne dilinin aslında esas ana öğretim dili olduğu, böyle yabancı dille evet. öğretim gibi bir saçmalığa düşünmediği yani bir dönemde gidiyor ve gerçekten orada çok ciddi başarılar elde ediyor. Fakat sonradan kale değiştiriyor.
Evet.
Yani bizim kalemize gol atacakken tam tersi ceza sahasında tam dediğiniz metafora benzer bir şekilde bizim evet. formamızı giyiyor.
Evet. Evet.
Yani o noktada da sonra Bay Bay Türkçe diye bir yani. Malum meşhur kitabı vardır.
Hocam bu biraz şey gibi yani bu ana dil meselesi doğru. Anneyi kimse inkar edemez. Çocuğu kim doğurduysa anası odur. Ayet. Fakat burada bir babayı inkar var. Yani babanın belirsiz hale gelmesi çabası var.
Evet.
Babayı inkar edenler de buldular bulacaklarını.
Evet.
Sonradan.
Zaten Sinanoğlu'nun da orada güzel bir tespiti daha var. Diyor ki bize eğitim adı altında diyor bizim gençlerimize sömürge valiliği ruhu veriyorlar.
Evet maalesef.
Diyor. Yani bu çok hakikaten ilginç bir tespit. Dolayısıyla o bunu reddederek yani bu kendisine biçilen kıyafeti giymeyi reddederek döndüğü andan itibaren de işte bu adam çizgiden çıktı. İşte söylediklerine itibar edilmez evet, diye evet. bir dışlanmaya
tam da orada değil mi hocam mücadele? Aslında
evet,
bu
evet.
son 20 senede gördüğümüz bir şey hocam bak. Yani o hep bunu gördük değil mi biz ilk zamanlarda?
Evet, evet.
Hatta bu ilk o parmak kalktığında o parmağın kalktığı gün hatırlıyorsunuz. Akşam biz Kayseri'deydik. Sabah Adana'ya doğru yola çıktık bir program vesilesiyle. Tam da mola verdiğimiz yerde orada konuşulan şuydu. Ya ne yapıyor deli mi bunlar? Kimi karşına alıyorsun sen?
Evet.
Lan
evet.
bu nerede konuşuluyor? Bu Anadolu'nun ortasında. Anadolu'nun içindeki adamlar konuşuyordu bunu
evet,
yani.
Evet, evet.
Ve biz ne kadar hayret etmiştik. Hatta bir çıkış yapmıştık. Yani hep mi böyle gidecek diye. O parmak kalktığı anda başladı her şey zaten.
Davos'tan bahsediyorsun.
Evet, Davos'tan bahsediyorum.
Yani o dönemde şu an vefat etmiş bir siyasetçi, duayen.
Evet.
Adını anmayalım. Bunun bir bedeli olur.
Evet,
böyle
evet.
çok böyle abi altından sonra aynı klasik yani
aynı.
O sömürge valisi tepkisi yani.
Evet, evet.
Ama
alışılmış
şart. Anadolu'da evet. Gitseniz Mehmet abi, o 20 senelik süreçte neler evet. değişti hamdolsun. Doğru. Kimse artık yani bu çıkışlara böyle yadırgayacak bir noktada değil evet. hamdolsun.
Ve bunun gerçekliği görüldü dünyada da. Belki dünya da bu noktaya geldi. Şimdi sadece şu anda daha o artarak devam etti. O parmak birçok şeye vesile oldu ve bedeli de vardı. Ve bu bedel ödendi de. Ödenmeye de devam ediyor. Ediyor ve devam edecektir de. Yeter ki o parmak hiçbir zaman inmesin.
Evet.
Ya ondan sonra o parmaktan sonra başka şeyler geldi. O parmaktan sonra dünya beşten büyüktür geldi. Buyurun, kim itiraz ediyor buna? Söyleyin yani. Yani katile katilsiniz demeye kim itiraz ediyor?
Evet.
Dünyanın beşten büyük olmayacağına kim itiraz ediyor? Dünyanın yeni kutubu budur aslında. Dünyanın yeni kutuplaşması Türkiye'den başlıyor. Türkiye'deki kutuplaşma dünyaya da yansıyacak hocam. Ve yansıyor yani. Aslında müesses nizamın sallanmasını dünya çapında görüyoruz. Nizamı alem nasıl belirlenecek bundan sonra?
Evet.
Mesele odur.
Yani zaten işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, bunların bir araya gelişi, oradan Fransa'ya böyle evet. uzanışları.
Evet,
yani
maalesef.
Aslında çok ciddi bir ittifak var dediğiniz gibi.
Maalesef.
Ve Habil'le Kabil gibi sanki. Yani hakla batılın safları çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve nerede bir Müslüman varsa onun derdini çeken, acısını hisseden ve bunu da dillendiren, kimseden çekinmeden sadece ve sadece bu Anadolu toprağı kaldı Mehmet abi.
Evet, bu dünya da bunu görüyor hocam. Bu evet. kadar yani bizim bu çevremizdeki bu kadar hadisenin aslında ben hedefinin sadece enerji kaynaklarına ulaşmak olduğunu düşünmüyorum. Bu dengeyi bozan, bu nizam-ı alemi belirleyen burasıydı. Burada bir inkitaya uğradı ve tekrar buradan tekrar kurgulanacağını bence dünyanın o düzenini koyanlar gördüler. Biz de yeni yeni görmeye başladık.
Evet. Evet.
Ne getirecek burada hakikaten ilerleyen zaman? Fakat kimin lehine, kimin aleyhine işlediği de ben ümit varım bu manada. 20 sene evvele bakınca çok daha umut varım. 100 sene evvele bakınca çok çok daha fazla umut varız bu noktada. Bir yere doğru hadise gitmektedir. Yani hani diyorlar ya moda lafla, geliyor gelmekte olan.
Evet, yaklaşıyor yaklaşmakta.
Evet, bunların her birinin habercisi de budur diye düşünüyorum.
Şimdi İsmet Özel'den bir metafor
evet.
konuyu açtınız. Ve onunla bitirdiniz. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan, onun şiirinde geçen bir ifadedir.
Evet.
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Sizi çok İsmet Özelci gördüm Mehmet abi.
Yok hocam, sen daha şeysindir. Ben
işte hakikaten... o yüzden şaşırdım ya zaten.
Evet.
Yani şiirle aranızdasıdır Mehmet abi.
Şiirle aram, şiir yazma manasında mı?
Yok. Okur musunuz? Mehmet okursunuz ama
evet.
Böyle şiir terennüm eder misiniz?
Vallahi yani şiir çok terennüm etmem hocam. Böyle aşk şiirleri falan da hiç yazmadım
aşk
hayatımda.
Aşk şiir değil Mehmet abi. Şiir,
ya
illa
şiir dediğin aşktır zaten.
Öyle mi? Tabii. Oo bak tamam. Evet. İşte bir en büyük şiir anlayışı bu işte, tamam.
Fakat ben hakikaten beni gençliğimde etkileyen en önemli şairlerden biri Çiçekçi İbrahim amcaydı. Siz de tanırsınız.
Çok da Allah gani gani rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Kendisi rahmet evet. istedi. Tabii onun ekolünü...
Bir şiir kitabı vardı onun.
Vardı vardı. Onun ekolünden etkilenen insanların da işte bu mefailün faülün sınırlarına çekilmesi çok zor bir iştir hocam.
Zaten öyle bir sınırı yoktu kendisinin.
Evet, ben de tam onu diyorum yani, işte.
Evet, çok evet. o noktada böyle zaten mizacı böyle çok taşkın.
Evet.
Maneviyatın belki hakikaten
belki
ufuklarında dolaşan bir insan kelimelerin mahdut sınırlarını nasıl sığabilir ki Mehmet
evet,
abi? Yani?
Evet, o ben de tam öyle görüyorum yani.
Şiiri öyle görüyorsunuz
şiiri
yani.
Şiiri öyle görüyorum hocam. Şiir bir meram ifade etmekse bu ne söze sığar, ne kalıba sığar, ne yazıya sığar. Bu ancak sığacak tek bir yeri vardır onun, insanların gönülleridir.
Evet. Gönülde şiir olup yaşamak lazım yani.
Yani ya bu şiir tabii yani o şiir manasında, şair manasında çok şey konuşulabilir. Bir edebiyata girmediğimiz kalmıştı. Belki
yok,
ilerleyen haftalarda ona da gireriz.
Yok şöyle Mehmet abi, sizin ileride Mehmet Emin Okur'un şiir anlayışı diye inşallah bu kısmı alırlar. Öyle evet. Şiir bir aşk işidir, gönüllü işidir.
Şöyle bir o anlayışı da böyle bir fotokopi kağıdına sığar herhalde, onu evet. Çoğaltıp.
Sonra muhtemelen evet. Diyecekler ki ya bu Mehmet Emin Okur'un da hakikaten gençliğin etkilendiği Çiçekçi İbrahim amca nasıl bir şairdi
nasıl
derler.
Bir şey?
Sonra o Teres hikayesi var onun evet. Meşhur. Evet. Yani Meclisi'nin.
Okuyun hocam o şiiri de.
Yok estağfurullah.
Siz madem
yok,
söylediniz.
Aklımda kalan bir dize evet. Var sadece. Meclisi'nin sarayında bir ateşperest gece gündüz
yok,
ateşe tapardı o terest.
Meclisi'nin sarayında bir ateşperest ateşe tapardı bu terest. Yani oradaki sondaki T de önemli hocam bak. Bir şey bütün kılıpları yıkan bir şey bu işte. O T her şey o T'de bitiyor.
Evet. Teres olsa kafi olmuyor.
Evet olmuyor. Yani o şiiri de bir yeni bir akım getiriyor. Anlayışa da yeni bir akım getiriyor.
Evet. Yalnız evet. Hakikaten Çiçekçi İbrahim amcamızın Pendik'te bir böyle dergah diyebileceğimiz çok güzel bir yeri vardı.
Yeah.
Oraya bizi abilerimiz götürürlerdi. Yazın karpuz ikram ederdi.
Evet.
Karpuz kurban ederdi hatta öyle evet. Bir ifade vardı. Kışında bir sobası vardı orada patates ikram ederdi. Değil mi Mehmet abi? Çok gittik sizinle biz.
Ya hocam ben...
Her defasında ya nasıl bir... Yani hani gülüyoruz, muhabbet ediyoruz onunla ilgili. Belki ya hafife aldılar işte Hayır. Biz orada engin bir muhabbeti değil mi? Doya doya tattık. Ve Çiçekçi İbrahim amca dediğimiz zaman bugün hemen böyle yüzümüze bir tebessüm geliyorsa... Yani o onun gönlünün genişliğindendi yani. Ya. Ve dolayısıyla gönlünü şiir yapmasındandı yani.
Eyvallah. Hocam bak şimdi bizim yani bunlar ne konuşuyor dediğinde de ya radyoyu başında açan bir adam sonunda ya bunlar Amerikan seçimlerinden dünya ve Türkiye'deki akademiyadan nasıl Pendik'teki İbrahim Efendi tekkesine geldiler diyecektir yani.
Tabii tabii. Yok zaten bizim böyle sizinle bir katıldığımız bir teknik toplantı vardı Mehmet abi.
Evet.
Hatırlar mısınız?
Tabii.
İnsan kaynakları hocasıyız ikimiz de. Yani öyle diyelim. Yeni üniversitelerde.
Evet.
Eski Egomanya olsaydı bizi koyar mıydı bilmiyorum. Öyle bir teknik duyuru. Şimdi normalde hep böyle görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlar var. Onlara o haberi duyuralım diye. Ya bak hep biz böyle sohbetle biliyorsunuz ama... Bizim böyle teknik toplantılara da katılmışlığımız vardır beraber
akademik
diye.
Akademik faaliyet.
Akademik faaliyet sonuçta bu. Onun altına arkadaşım bir tanesi şöyle bir yorum yazmıştı. Bu iki abi her ne kadar böyle konular konuşsalar da yine dönüp geceye bağlarlar. Teheccüde bağlarlar bu işi demişti.
Evet.
Ben de iyi anlamış bizi maşallah diye tebrik etmiştim arkadaşım.
Fakat o arkadaşımız da sonradan bize bu söylediği sözün bütün hayatının nasıl tesir edeceği bir söz olduğunu anladı sonradan.
Öyle mi?
O sözü söylediğinde... O da Amerika'daydı. Yani oranın tesiri altında o sözü.
Sömürge valiliği stajındaydı.
Sonradan anladı ve pişman olduğunu da ifade etti.
Kale değiştirdi yani.
Evet doğruymuş dedi yani netice.
Hasılı kelam dönüp geceye bağlamak icap
hocam,
ediyor. Gönle bağlamak icap ediyor.
Bir nizam-ı alem de ilahi kelimetullah içindir. Netice nizam-ı alemden de konuşsak bağlayacağımız şey...
Gönül Allah diyor mu demiyor mu?
Kelimetullah'tır yani.
Evet, evet. Allah onu son nefesimize kadar söylemeyi.
Son nefesimizde de söylemeyi.
Son nefesimizde de söylemeyi bizden ayırmasın.
İnşallah.
Kabirden de öyle kalkalım Mehmet abi inşallah.
İnşallah.
Cenab-ı Hak bu noktada hepimizin önünü açık eylesin efendim. Dinleyenlerimizden bugünlük de bu kadar diye müsaade alıyoruz. Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Bir sonraki hayrola da tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.